Ayrım 15, sayfa 126. Ek 1. Transfer meselesi. 1929 ve 1958 krizlerini Türkiye'nin farklı derinlikte yaşamasında önemli bir etken. Birinci Dünya Savaşı sonunda yenik düşen Almanya'nın harp tazminatı ödemeleri dönemin ünlü iki iktisatçısı arasında bir kuramsal tartışma başlattı. John Maynard Keynes, ülke dışına tek taraflı gelir transferi anlamına gelen bu ödemelerin ödeme yükünün ödenen tutarı aşacağını söylüyordu. Dayandığı temel sav şuydu. Ülke dışına bu transferi gerçekleştirmek için Almanya ihracatını ithal mallarına oranla daha fazla artırmak, artışı sağlamak için de ihraç malları fiyatlarını ithal malları fiyatlarına oranla düşürmek, yani dış ticaret adetlerini kendisi aleyhine döndürmek zorundaydı. Bu da tıpkı tazminat ödemesi gibi dışarıya bir gelir transferi gerçekleştirmesi demekti. Öyleyse Almanya'nın yapacağı yurt dışına transferde savaş tazminatı ödemelerinin yükü, dış ticaret adetlerinin kaybı eklendiğinde ödemelerin nominal tutarını aşacaktı. Keynes bu nedenle müttefiklerin Almanya için koşulları ağırlaştıran bir Kartaka barışı yaptıklarını söylüyordu. Oğlin ise Almanya'nın farklı bir politika ile dış ticaret hatlarını kendi aleyhine döndürmeden de bu transferi gerçekleştirebileceği kanısındaydı. Almanya vergileri artırarak harp tazminatı ödemelerinin kaynağını sağlarsa ithal malları talebi otomatik olarak düşecek. Tazminatı alan ülkelerde gelir artışı ise artan harcamalarla birlikte bunların Alman mallarına olan talebini artıracaktı. Böylece dış ticaret adetlerini kendisi aleyhine döndürmeden Almanya transferi gerçekleştirebilirdi. Bu tartışmaların Almanya bağlamında uygulamadaki sonuçlarını görmek pek mümkün olmadı. Nedeni Almanya'nın tazminatın ancak küçük bir kısmını ödemesiydi. Ancak Türkiye 1930'lu yıllarda Osmanlı borçlarını ödedi. Öderken de Almanya'nın karşılaştığından farksız bir tek taraflı dışarı transfer sorunuyla karşı karşıya kaldı. Üstelik bu transferi ihraç ürünleri dünya fiyatlarının zaten ithal malları dünya fiyatlarına oranla şiddetle düşerken dış ticaret adetlerinin şiddetle aleyhe döndüğü bir ortamda gerçekleştirmek zorundaydı. Türkiye Osmanlı borçlarını ödemeyi 2. Dünya Savaşı içinde de sürdürdü. Ancak ihraç ürün fiyatları bu dönemde hızla artarken dünyada mal kıtlığı dolayısıyla ithalat yapılamıyordu. Dış ticaret adetleri hızla lehe döndüğü için yukarıdaki kuramsal tartışmanın dayandığı koşullar yoktu. Savaş sonrasında ise Türkiye dış yardım almaktaydı. Yukarıdaki kuramsal tartışma açısından ilginç olan husus iki boyutludur. Birincisi, Almanya gibi o dönemde de zengin bir ülke için dahi tek taraflı transferin getireceği yük tartışma konusu olurken, fakir Türkiye'nin üstelik büyük dünya bunalımı koşullarında Osmanlı borçlarını ödeme yükü alacakların önce pek dikkatini çekmedi. Ancak uygulamada başlangıçtaki yüksek tutarlı talep indirime tabi tutulmuştu. İkincisi, Türkiye'nin bu ödemeyi gerçekleştirmek için izlediği yöntemdi. Bu, Oğlen'in ödeme yükünü ödenen nominal tutarın üzerine çıkarmayacağını savunduğu yöntemdi. İthalat, döviz kontrolü, miktar kısıtlamaları, clearing anlaşmaları yoluyla ve hızla ithal ikamesine giderek kısıtlandı. İmtiyazlı yabancı şirketler millileştirilerek bunların dışarı kar transferi önlendi. Ayrıca vergiler yoluyla iş talep düşürülerek ithalat talebi artışı kısıtlandı. Bu yollardan döviz talebi kısıldığı için ihracatı artırma baskısı da azaldı. Nitekim gerek ithalatın gerek ihracatın gayri safi milli hasıladaki payı düşürüldü. Ancak miktar olarak ihracat artarken aleyhe seyreden dış ticaret adetlerinin etkisiyle ihracat geliri artışı sınırlandı. Keynes'in konu ettiği biçimde dış ticaret adetlerinin kötüleştirilmesi yine de herhalde söz konusu oldu. Dış ticaret adetleri de %50'ye varan 1930'lardaki düşüş dış borç ödeme yükünü nominal ödeme tutarının üzerinde ağırlaştırdı. 1958 krizinin bu bağlamdaki ilginç ve farklı noktası ise şu oldu. 1950'li yıllarda ve 1958 krizini izleyerek Türkiye ABD'den sürekli dış yardım aldı. Yani bu kez tek taraflı transfer dışarıdan içeri doğru oluyor. Türkiye'de bu kaynaktan gelir artışı sağlanıyordu. Böylece dönemin başında dış ticaret adetlerindeki iyileşme eklenince verilen nominal yardımdan daha büyük bir katkı ekonomiye salınabildi. Sağladığı dış transferin ABD ekonomisine etkisine gelince, bu dönemde ABD'nin dış yardımları çoğunlukla iç pazarında fazlası olan fiziksel mallarda yoğunlaşıyordu. PL 480 programı kanalından verdiği tarım ürünü stok fazlaları, Marshall yardımından yolladığı traktörler, yol makineleri buna örnektir. ABD'nin kendi gelirini düşürmek, ihracatını artırmak yoluyla sağladığı cari işlemler bilançosu fazlasını nakit kredi olarak düşük faize vermesi biçiminde değildi. Bu tür fiziksel mal artıklarına dayalı dış yardımlarsa ABD için dış ticaret hatlarındaki bir kötüleşmeye götüren süreç yaratmıyordu. Yani nominal yardımı aşan bir yardım yükü ortaya çıkmıyordu. 1958-1961 arasında Türkiye'nin krizi izleyerek büyük dış yardım ve kredi aldığı yıllarda dış ticaret hatları kendisi aleyhine seyretti. Ancak bunu da 4 Ağustos 1958'de de facto devalüasyonun ihracatı artırma baskısı yaratmasına bağlamak kolay değildir. Çünkü ihracat gelirinde bu yıllarda artış olmadı. İthalat verilen dış yardım ve kredilerle genişledi. Dış ticaret hatlarında bu dönemdeki değişim daha çok dünya piyasasındaki değişimi izlese de dış ticaret hatlarındaki aleye dönüş istikrar programına uyum yükünü ağırlaştırdı. Bu dönemde de tıpkı 1929 krizinde olduğu gibi ithalatın çeşitli yollardan kısılması ve ithal ikamesi sanayilerinin kurulması dış ticaret hatlarının daha da kötüleşmesini önleyen bir süreci yarattı. Nedeni hem ihracat hem ithalat baskısının azaltılmış olmasıydı. Transfer meselesi ileriki yıllarda sermayenin hem girişinde hem çıkışında hep gündemde kaldı. 1978 krizini izleyerek 1980'li yılların başında Türkiye'nin dış ticaret hatlarını dünya piyasasında tarım ürünleri için çökerken ihracata dönük büyüme modelini IMF programı uyarınca uygulamaya zorlanması dış borç ödeme yükünü çok ağırlaştırdı. 1990'lı yıllardan sonra transfer meselesi iki boyutuyla gündem belirler oldu. Sermaye girişlerinde ekonomiye gelir transferinin yarattığı büyüme inmesi ve sermaye çıkışlarında kriz ve dış ticaret hatlarında aleye gidişin dış borç ödeme yükünü ağırlaştırması. İkinci kısım. Kriz sürecinde yeni dünya düzenine geçiş. İyi bir. 1970'li yıllara girerken dünya ekonomisi artık 1950'lerden çok farklılaşmıştı. ABD'nin egemen güç olarak bol keseden kendi bloku içindekilere dağıttığı kaynaklar, resmi dış yardımlar giderek kısılma yoluna girmişti. SSCB ile kurulan nükleer dengenin getirdiği harcamalar bir yandan, iki blokun özellikle sınır bölgelerinde ya da nüfuz alanını genişletme amaçlı dünya sahnesinden hiç eksik olmayan çatışmalar diğer yandan, ABD egemenliğini sarsıyor, Bretton Woods sisteminin kilit parası doların üzerinde büyük spekülasyonlara yol açıyordu. Süren Vietnam Savaşı ABD'nin bütçe açıklarını ve dış açıklarını büyütürken Bretton Woods sisteminin artık sürdürülemeyeceği para sermaye piyasalarında yaygın kanıydı. ABD'yi dünya rekabetinde sarsan bir dizi güç de türemeye başlamıştı. Avrupa Ekonomik Topluluğu savaş sonrası sıkıntılarını üstünden attığı gibi genişleme yoluna girmiş, 6 üyeden 9 üye olma girişimleri başlatmıştı. Batı Almanya yeni bir sinayi güç olma yolundaydı. Aynı sıçrama Uzak Doğu'da Japonya ile bir dizi küçük boylu ülkeyi tanımlar olmuştu. Yani 2. Dünya Savaşı'nın iki yenik devleti ABD yardımları aldıktan sonra dirilirken, kendisine rakip olurken SSCB karşısında bunların savunmasının gerektirdiği askeri giderlerini ABD üstlenmek durumunda kalmıştı. Tarafsız bir dizi gelişmekte olan ülke GOE'de Batı bloku ile yardım pazarlıklarına girmişti. Savaşı izleyen yılların yüksek büyüme hızını sağlayan sabit yatırım harcamaları ise zengin ülkelerde giderek yavaşlama eğilimindeydi. 1971 Ağustos ayında dolar üzerinde birkaç yıldır süren spekülasyon sonucu Bretton Woods sistemi çöktü. ABD doları altın paritesinden ayrıldı ve paralar serbest dalgalanmaya geçti. Kısa bir süre sonra 1973 sonunda birinci petrol krizi patladı. Dünya ekonomisi en az 15 yıl süreyle bunu ve izleyen ikinci petrol krizinin 1979-80 etkilerini ve bu bağlamda GOE'ye dayatılan yapısal dönüşümlerin etkilerini yaşadı. İyi 2. 1970'li yıllara girerken Türkiye ekonomisi 1930'lu ve 1950'li yıllardan iyice farklı bir noktaya gelmişti. Sanayileşmede bir hayli yol alınmış, ekonominin iç yapısı çeşitlenmiş, kentleşme göze çarpar bir noktaya ulaşmıştı. Tarımın gayri safi milli hasıladaki payı %20-25 arasına düşerken, ekonomiyi etkileme gücü teknolojinin ilerlemesiyle de yıllık verim dalgalanmaları hissedilir ölçüde azaltılabilmişti. Ancak ihracatın hala %62-63 kadarının tarım kaynaklı olması, tarımdaki dış ticaret adli değişmelerine duyarlılığın sürmesine yol açıyordu. Bununla birlikte işçi dövizlerinin giderek artışı, tarıma dayalı sınai mamullerin ihracat kalemleri arasına girmesi dış gelirlerde rahatlama beklentilerine yol açmıştı. Diğer yandan kentlerde bir işçi sınıfı ve sendikal faaliyet oluşuyor, özel kesim sanayileşmede varlığını kanıtlar noktalara geliyordu. Yani 1970'li yılların Türkiye'si önceki dönemden farklılaşmış bir yapı sergiliyordu. Bundan ötürü 1978 krizine Türkiye önceki dönemlerden çok farklı bir ortamda yaşadı. Ancak yine de önceki dönemlerde yaşanan krizlerle arada bazı benzerlikler bulunmaktaydı. Bir kere tıpkı 1929 ve 1958 krizlerini önceleyen dönemlerde olduğu gibi sırasıyla 1925, 1928 ve 1950, 1953 1978 krizi öncesinde de geçici ve yanıltıcı piyasa göstergeleri ortaya çıkmıştı. 1970-73 arasında dünyadan yansıyan spekülatif boom'u Türkiye'de iç piyasasında yaşamış, 1946'dan sonra ilk kez cari işlemler bilançosu dengesini sağlayabilmişti. Bu beklenmedik olayda 10 Ağustos 1970'te yapılan devalüasyon 1 dolar eşit 9 TL'den 15 TL'ye kadar dünyadan yansıyan bu spekülatif boom da etkili olmuştu. Tıpkı 1950'lerin başındaki gibi iç ve dış koşullardaki iyileşmenin etkisiyle iktidardaki hükümet ekonomiyi serbestleştirmeye geçti. Bunun için geçerli önlemleri devreye soktu. Ne var ki yine bir dünya olayı bu iyimserlik tablosuna son verdi. Durum 1929'daki New York borsası çöküşünü, 1954'teki kötü ürün yılına eklenen Kore Savaşı'nın bitmesini sonlandırdığı spekülatif boom'u anımsatıyordu. Ancak bu kez çok farklı bir dünya olayı tetiği çekti. Petrol ihracatçısı ülkelerin kurduğu kartel OPEC, Orta Doğu'daki savaş durumuna karşı tehdit olarak cari petrol fiyatını 4 kat artırdı. Tıpkı 1954'teki sıkışıklığı kısa vadeli borçlanmayla atlatmaya çalışan dönemin hükümeti gibi iktidardaki hükümet yine aynı yolu izledi. Petrol fiyatı artışının bütün petrol ithalatçısı ülkelerde yarattığı bunalım bu kez ABD'yi yeni arayışlara sürükledi. Bu yeni arayışlar süreci Türkiye ile birlikte bütün petrol ithalatçısı GOE'yu gırtlağına kadar borca sokarken ABD ve genelde Batı'nın GOE'den bekledikleri rol konusunda yeni bir anlayışı da uygulamaya soktu. Bu yeni dönüşümleri anlamaksızın ne Türkiye'nin 1978 krizine sürüklenmesini ne krizde IMF, Dünya Bankası ve OECD'nin dayatmalarını anlamak olasıdır. Bu nedenle önce yaşanan dünya çapındaki olaylar incelenecek, Türkiye'ye ilişkin çözümleme bunu izleyecektir. 4. Bölüm. Petrol krizi, gelişmekte olan ülkelerin borç krizi ve yeni dünya düzenine geçiş. 1. Dünya ekonomisinde spekülatif boom ve 1. petrol krizinin patlaması. 1970-1974. Alt başlık 1. Spekülatif boom'u yaratan etkenler ve sonu. 1960'lı yılların sonunda uluslararası mali piyasalarda aşırı likitte birikimi ortaya çıkmıştı. Bunun en önemli kaynağı Vietnam Savaşı'na yapılan harcamaların ABD'de bütçe ve cari işlemler bilançosu açıklarına yol açmasının para arzını genişletmiş olmasıydı. Bir diğer nedense kimi iktisatçılara göre Euro-Dolar pazarlarının kendilerinin de dolar para yaratmasıydı. Temel bir diğer neden 2. Dünya Savaşı'nı izleyen hızlı ve canlı yatırım artışındaki ivmenin yavaş yavaş tükenmesiydi. Sabit yatırımların karlılığı düşerken mali sermaye karlılığını artırabilmek yolunda spekülatif arayışlara girmişti. Koşullar dönemin Bretton Woods para sisteminde kilit para, altın karşılıklı doların artık dolara convertible paralar karşısında değerinin sabit tutulamayacağını ortaya koyuyordu. Nitekim süre gelen dolar aleyhindeki spekülasyon 1971 Ağustos'unda doların altın paritesinden ayrılmasını ve convertible paraların serbest dalgalanmaya bırakılmasına getirdi. Bunu özellikle ham maddeler üzerinde yoğunlaşan hızlı bir spekülasyon izledi. Ham madde fiyatları hızla tırmanmaya başladı. Ham madde fiyatları dolar ile kote edilir ve bunların üzerindeki işlemler alış ve satış gibi dolarla yapılır. Bu nedenle dolar değer kaybederken ham madde fiyatları yükselir. Ancak dönemin spekülasyon havasında fiyatlar bunun çok üzerine fırlamıştı. Bu spekülatif boom'a nokta koyan olay, Orta Doğu'da sürüp giden Arap-İsrail Savaşı karşısında Büyük Batı devletlerinin Arap aleyhtarı tutumu oldu. Büyük petrol üreticisi bölge ülkelerinin bu tavrı cezalandırma kararları petrol krizini patlatırken Batı'ya bir kafa tutmayı da sergiliyordu. Bunu dönemin tarafsız gelişmekte olan ülkelerinin Batı ülkeleri karşısında talepkar ve pazarlıkçı bir blok olarak çıkma eğilimi eklendi. Çok daha önceden kurulmuş bulunan OPEC'in 1973 yılı sonunda petrol fiyatlarını 4 katına çıkarması, 1. petrol krizi, boom'u sona erdirdiği gibi petrol ithal eden bütün ülkeleri durgunluğa ve GOE'yu da gırtlağına kadar borçlanmaya götürdü. Alt başlık 2. Dünyada stagflasyon ve petrol dolarların dolaşıma iadesi. 1974-1978. İ1. Petrol 1973 sonundaki fiyat artışına kadar neredeyse almaşıksız bir enerji ham maddesi haline gelmişti. Çok ucuz fiyatı kullanımdaki kolaylığa eklenince petrol üretmeyen ülkelerin almaşık aramalarına pek gerek kalmamıştı. Ancak fiyatının 4 katına yükselmesiyle birlikte tüketicilerinden üreticilerine doğru dünya çapında büyük bir gelir transferi ortaya çıktı. Yükselmesiyle. Birincilerin dış ticaret hatları hızla aleyhe, ikincilerin dış ticaret hatları hızla lehe dönmesi bu transferin başlıca yolu oluyordu. Petrol ithalatçısı gelişmekte olan ülkelerse bu gelir transferinde çifte vurgun yediler. Nedeni petrol fiyatı artışına ilaveten zengin ülkelerden ithal ettikleri sanayi mamul fiyatlarının petrol fiyatı artışına yansıtmasıydı. Oysa kendi ihraç malları olan ham maddeler ya da emek yoğun basit mamuller rekabet şartlarında satıldığı için oligopol piyasalarında fiyatları saptanan sermaye ve teknoloji yoğun sanayi mamullerin olanaklarını kullanamıyorlardı. Bundan ötürü de dış ticaret hatlarının en şiddetli aleye döndüğü ülke takımı petrol ithalatçısı gelişmekte olan ülkeler oldu. Bunun dışında petrol fiyatı artışının diğer etkilerinden biri, enflasyonu tetiklerken enflasyonu her yerde çift taneli rakamlara çıkarması ve petrol ithalatçısı ülkelerde şiddetli bir durgunluğun başlamasıydı. Stagflasyon diye yeni yaratılan bir kelimeyle anılan bu durum enflasyon içinde durgunluğa işaret ediyordu. Dünya çapında maliyet enflasyonu yaşanıyordu. Diğer yandan uluslararası bankaların konumlarında yeni bir durum ortaya çıktı. Ani olarak büyük gelir artışı sağlayan OPEC ülkeleri bu fonların pek az kısmını iç yatırımlarda ya da ithalatta kullanabilmiş, büyük kısmını bu bankalara yatırmıştı. Ancak uluslararası bankalar bu paraları Batı dünyasının yaşadığı durgunluk dolayısıyla bu ülkelere verilen kredilerde tüketemiyordu. Gelişmekte olan ülkeler ise yaşadıkları krizde hızla ithalatı kısmak durumunda kalmıştı. Bu ülkelerin uluslararası bankalardan kredi alabilmeleri oysa kilitlenen dünya ekonomisine bir çözüm getirebilirdi. O güne dek bu bankalardan pek fonlanmayan, daha çok resmi, tavizli kredilerle fonlanan gelişmekte olan ülkeler bu bağlamda bir çözüm yaratabilirdi. İşte uluslararası bankaların petrol kaynaklı dolarları GOE'ye kredi olarak vermeleri, bunların da ucuz faizli kredilerle ithalat kapasitelerini genişletip Batı'nın sanayi mamullerine talep yaratmaları için petrodolarların yeniden dolaşıma sokulması politikası ABD tarafından geliştirildi. GOE'de ithalat kısıtlamalarını ve sermaye girişi denetimlerini azaltmaları uyarısı yapıldı. Türkiye dahil geçmekte olan ülkeler böylece uluslararası bankalardan çok düşük, hatta bir ara negatif reel faizlerle hızla borçlandılar. İthalatlarını bol bol artırdılar. Bu arada tabii aynı zamanda kısa vadeli borçları birikiyordu. İ3. 1978'e gelindiğinde bu kısa vadeli ve düşük faizli borç furyasında bir dizi gelişmekte olan ülke Türkiye, Arjantin, Zaire, Peru gibi borç ödeyemez duruma girdiler. Moratoryum ilan ettiler. Ancak bu arada Batı ülkelerinin artan ihracatlarıyla ekonomileri kıpırdamıştı. Ne var ki OPEC 1979 ve 1980'de peş peşe petrol fiyatını tekrar %150 oranında artırdı. İkinci petrol krizi. Buna aşağıda incelenen diğer etkenler eklenince dünya borç krizi diye anılan moratorium olayları peş peşe ortaya çıktı. Meksika, Brezilya, Arjantin gibi büyük borçlu ülkelerde yaşanan olumsuz etkenler dizisi sonucunda borç ödeyemez duruma düşmüşlerdi. 1980'li yılların ilk yarısı, hatta daha ötesi, geçmekte olan ülkelerin borç sorununun getirdiği yeni anlayıştaki IMF ve Dünya Bankası programlarının uygulanması, yani giderek ekonomiyi serbestleştirme baskısı altında geçti. Aşağıda krize götüren ve dış borçları ağırlaştıran dünya olayları özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından irdelenecektir. Amaç, Türkiye'nin yaşadığı 1978 krizinin ve bu dönemin mirası borç sorununun gelişmekte olan ülkeler açısından dünya boyutunu ortaya koymaktır. 2. Petrol krizleri sonrasında dünya olayları ve gelişmekte olan ülkeler 1974-1985. Birinci petrol krizinin yarattığı durgunluğu atlatmak için geliştirilen politikalara, aşağıda incelenen dünya olayları ve uluslararası piyasada oluşan fiyatlar eklenince, gelişmekte olan ülkeler bir yandan krizlerle sarsılırken borçları büyümeyi ve giderek ekonomi politikaları IMF ve Dünya Bankası ikilisine terk edilmeyi sürdürdü. Tabii bu politikaların gerisinde başta ABD, Batı'nın büyük sermayedar devletleri bulunuyordu. Söz konusu kurumların yönetim kurullarında bunlar egemendi. Bugün de öyledir. Aşağıda Goa ekonomilerini olumsuz etkileyen öğeler olarak kurumsal değişmeler, dünyada kilit fiyatlardaki iniş çıkışlar ve uluslararası kredi kurumları arasındaki işbirliği incelenecektir. Alt başlık 1. Kurumsal değişmeler. Krizlerin ve borç sorununun doğmasında Batı'nın uluslararası finans sisteminde ortaya çıkan kurumsal değişmeler önemli bir paya sahipti. İyi bir, borç vermede ağırlığın resmi kalkınma yardımlarından kısa vadeli tavizsiz ticari kredi kaynaklarına kayması borç sorununu yaratan temel bir kurumsal öğeydi. 1980'li yılların ilk yarısında dünyanın en büyük borçlu 3 ülkesinde Brezilya, Meksika, Arjantin dalgalı faizli borçlar toplam borçlarının %75 ila 82'sini oluşturuyordu. Birinci petrol krizini izleyerek OPEC fonlarının devreye girdiği 1975'e kadar uluslararası resmi krediler toplam içinde ağırlık taşımış. Bu krediler 1971'de Goa'ya verilen toplam net kaynakların yarısına yakın bölümünü oluşturmuştu. IMF, Dünya Bankası ve buna bağlı Uluslararası Kalkınma Kurumu IDA ya da OECD'ye bağlı Uluslararası Kalkınma Yardımı Komitesi DAC gibi resmi kurumların verdikleri kredilerin özelliği, faiz hatlarının uluslararası ticari kredilerin faizlerinden daha düşük, ödemesiz dönemin ve vadesinin daha uzun ve sabit faizli olmasıydı. Ancak 1984 yılında Dünya Bankası ve buna bağlı uluslararası finans kuruluşu değişken faizli kredi vermeye başladı. İ2 1974 ve izleyen yıllarda OPEC ülkelerinin ellerinde toplanan büyük fonları başta uluslararası bankalar olmak üzere ticari alanlara yatırması bu kurumları fonları için yatırım alanı aramaya yöneltti. Karlı bir yatırım alanı bulma dürtüsü ve acele plasman yapma zorunluluğu dolayısıyla bu kurumlar fazla araştırma yapmadan ve borçlanan ülkelerin kredi güvenilirliği ne olur diye sormadan 1978'e kadar gerçek anlamda bol keseden kredi dağıtmaya başladılar. 1981'e gelindiğinde tavizsiz ticari kaynaklar orta gelirli Goa'ya verilen toplam kaynakların 111,5 milyar dolar, %80'den fazlasını 88,8 milyar dolar sağlar hale gelmişti. Bunlar içinde payı en hızlı artan da uluslararası bankalar oldu. 1971'de toplam net kaynakların sadece %15'ini sağlarken payları 1981'de %25'e çıkmış, resmi kaynaklı kredilerdeki azalmayı bunlar doldurmuştu. Bu kredilerin özelliği değişken faizli olması, ödemesiz dönemlerinin ve vadelerinin resmi kredilerden çok daha kısa olması, faizlerin LIBOR, London Interbank Offered Rate ya da ABD Prime Rate yani ABD bankalarının en büyük müşterilerine uyguladıkları faiz hattı tabanına göre değişmesiydi. Bu tabana kredi alan ülkenin kredi güvenilirliğine bağlı olarak değişen bir marj, spread, ekleniyor. Bu marj kredi kurumları arasında farklı olabiliyordu. Bu uygulama günümüzde de böyledir. 1974'ü izleyen ilk dönemde kredi kurumlarının ellerinde toplanan fonlara acele plasman alanı bulma baskısına ekonomik bunalımdan etkilenen GOE'nin borç bulma baskısı eklendi. Petrol fonlarının yeniden dolaşıma sokularak dünya ticaretinin yavaşlasa da büyümeye devam etmesinde bu karşılıklı gereksinim önemli bir rol oynadı. Ancak buna bir diğer etken daha eklendi. Bu da öngörülemeyen enflasyon hızı, yani enflasyon hızının beklenenin üzerine çıkmasının zaten düşük olan nominal faiz hatlarını reel olarak sıfıra, hatta bir ara negatif düzeye indirmesi, böylece borçlanmanın cazibesini artırmasıydı. İDA gibi resmi ve düşük faizli kredi veren bir kurum, kişi başı geliri 720 doların üstünde olan ülkelere, Dünya Bankası da 2650 doların üzerinde olan ülkelere kredi vermiyordu. Öte yandan bir kısım sinayi mamul ihracatçısı GOE'yu dışa açıklıkları dolayısıyla dünya olaylarından daha fazla etkilendikleri, hem de hızlı büyüme istedikleri için bu dönemde borçlanma gerekleri artmıştı. Ticari kredi kurumları ise hem gelir düzeyleri hem de büyüme hızları daha yüksek olduğu için bu ülkeleri daha güvenilir bulmuştu. Böylece 1974'ü izleyen yıllarda değişken faizli borçlanmada bu ülkeler öncelik aldılar. GOE'nin özel finans kurumlarından aldıkları krediler 1981'de 111.6 milyar dolarla bir doruğa ulaştıktan sonra 1986'da 43.4 milyar dolara düştü. Nedeni çok sayıda ülkenin ağır borçlu konuma gelmesi ve kredi güvenilirliklerinin azalmasıydı. AGÜ ise, OGÜ orta gelirli ülkeler, AGÜ az gelişmiş ülkeler tanımı Dünya Bankası'nın kişi başına gelir sınıflandırmasına göredir. Özel finans kurumlarından hem 1980 öncesi hem sonrası dönemde çok küçük tutarda borçlanabiliyordu. Bundan ötürü özel kurumlardan dalgalı yüksek faiz ve göreli daha kısa vadeyle borçlanmanın getirdiği sorunlar büyük ölçüde OGÜ ve bunlar arasında da özellikle dışa çok açık olan ülkelere aitti. 1982 yılı için yapılan bir hesaba göre LIBOR'da geçici 1 puanlık değişme OGÜ'ye 1.85 milyar dolarlık ek faiz yükü getirmekteydi. İ3 1970'lerin başından itibaren ikinci bir kurumsal değişme dünya para sisteminde ortaya çıktı. Bretton Woods Anlaşması'nın 1950 ve 1960'lı yıllarda sağladığı başlıca paralar arası istikrar, sabit ama ayarlanabilir kur sistemi yerini dalgalı kur sisteminin değişkenliğine bıraktı. Nitekim 1971'i izleyen yıllar belli başlı dünya paralarının dolar karşısında ve birbirleri arasındaki değerlerde çok büyük değişmelere tanık oldu. Tablo 1. Nominal döviz kurları. Mark dolar, İsviçre frangı dolar, Fransız frangı dolar, sterlin dolar. 1960-1986. 1960 yılı. Mark 4.17. İsviçre frangı 4.32, Fransız frangı 4.90, sterlin 0.36. 1965 yılı. Mark 4.0, İsviçre frangı 4.33, Fransız frangı 4.9, sterlin 0.36. 1970, Mark 3.65, İsviçre frangı 4.12, Fransız frangı 5.33, sterlin 0.42. 1973, Mark 2.67, İsviçre frangı 3.17, Fransız frangı 4.45, sterlin 0.41. 1979 yılı, Mark 1.83, İsviçre frangı 1.66, Fransız frangı 4.25, sterlin 0.47. 1982 yılı, Mark 2.27, İsviçre frangı 1.80, Fransız frangı 6.0, sterlin 0.53. 1983, Mark 2.75, İsviçre frangı 2.18, Fransız frangı 8.4, sterlin 0.7. 1986 yılı, Mark 1.95, İsviçre frangı 1.63, Fransız frangı 6.45, sterlin 0.68. Not: tablo 1 dolar itibariyle diğer paraların değerini gösterir. Geleneksel olarak bir İngiliz poundunun sterlin birimi itibariyle diğer para değerleri dolar dahil gösterildiği halde uyum için bunun değeri de 1 dolar itibariyle verilmiştir. 1960-65 arasında Alman markının dolar karşısında önemsiz denecek bir değer kazanması dışında hiçbir değişim yoktu. Oysa 1970 ve onu izleyen yıllarda öngörülmesi olanaksız değişmeler ortaya çıktı. Bunun başında 1970-79 arasında Alman markının dolar karşısında yarı yarıya, İsviçre frangının yarıdan fazla değer kazanması, izleyen 4 yılda da ibrenin ters dönüp doların bunlar karşısında değer kazanması geldi. Oysa Fransız frangı küçük değişmeler dışında özellikle 1979'dan sonra değer kaybederken sterlinde değer kaybı sürekli oldu. 1985'in ilk aylarından itibaren ibre tekrar tersine dönmüş, bütün başlıca paralar karşısında dolar değer kaybetmeye başlamıştı. En büyük değer kazancı da Japon yeni, Alman markı, İsviçre frangı gibi paralarda ortaya çıkmıştı. Bu değişimler çok önemlidir. Çünkü ülkelerin uluslararası gelirleri, giderleri, borçları tek para değil de ayrı paralar üzerinden olabilir. Bu da borç yükünün hafiflemesi ya da ağırlaşması üzerinde etkilidir. Örneğin tüm döviz geliri İsviçre frangı üzerinde olan bir ülke 1979 yılında dolar üzerinden borçlandı ise 1983 yılında İsviçre frangı itibariyle bu borç %30 oranında ağırlaşmış demektir. Açıktır ki dalgalı kur sisteminde denge kuru oluşuncaya kadar geçen süreçte şiddetli istikrarsızlık öngörüyü iyice zorlaştırır. Hatta denge kuruna ulaşılması mümkün de olmayabilir. Bir diğer neden uluslararası fonların bileşiminde dolar fonlarının ağır basmasıydı. Petrol ödemeleri dolar üzerinden yapıldığı için OPEC ülkelerinin uluslararası banka sistemine arz ettiği fonlar da dolar üzerindendi. Yapılan hesaplara göre 1979-82 arasındaki 3 yılda gelişmekte olan ülkeler dış borç alırken üzerinden borç aldıkları paralar ithalatlarındaki payda olabilseydi borçları 30 milyar dolar daha düşük olabilecekti. Bu da konunun önemini gösterir.